Ayrım 33.
Bir başlangıç bölümü, 191 madde ve 9 geçici maddeden oluşan bu metnin özellikleri, çok uzun ve ayrıntılı oluşu, klasik ve sosyal haklara geniş yer vermesi ve güvenceler getirmesi, yargı bağımsızlığını ve anayasa yargısını öngörmesi, genel oya ve siyasal partilere ürkek bakması, yürütme içinde sorumluluk verilmemiş olan Cumhurbaşkanı'na önemli yetkiler tanıması, yürütmeyi siyasal, yasama ve yargısal denetimle esaslı bir biçimde sınırlarken, devlet yönetimini yardımcı ve veya özel kurumlarla Devlet Şurası, Milli Savunma Şurası, Milli İktisat Şurası, Türkiye Milli Bankası, üniversiteler, TRT, Milli Müze ve Kütüphaneler, Devlet Konservatuarları, opera ve tiyatroları ve benzerleri ayrıştırarak içeriden dengelemesidir. Öngörülen 2. Meclisin 2/3 oranında korporatif karakterli oluşu ve başbakan ve bakanların parti grup ve kongreleri dışında parti faaliyetlerine katılamamaları da partilere karşı duyulan kuşkuların göstergesiydi. Bu metin yürütmeyi ve partileri zayıflatan yönleriyle eleştirilmiş, gerçekçi olmaktan çok teorik bulunmuştur. İkinci taslak, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari İlimler Enstitüsü'nün anayasa ön tasarısıdır. 109 maddelik özlü bir metin olan bu taslakta da kişi hak ve özgürlükleri, sosyal haklar, devlet iktidarının hem iki meclisli bir sistemle hem de idari yargı ve anayasa yargısı yoluyla denetlenmesi, yargı bağımsızlığı ve güvenceleri ve benzerleri gibi demokratik hukuk devletinin gerektirdiği düzenlemeler yer almaktaydı. Ancak İstanbul tasarısından farklı olarak burada genel oya, siyasal partilere ve yürütmeye kuşkuyla bakılmamış, özellikle yürütmenin zayıflatılmamasına özen gösterilmişti. İstanbul Komisyonu ve raporu hukukçu bir yaklaşım içindeyken SBF'de başlatılan çalışma siyasal bilimci bir bakışı da getiriyordu. Zaten yeni anayasanın oluşturulma modeli konusunda da buna paralel bir yaklaşım farklılığı vardı. 27 Mayıs'ın ilk günlerinde MBK ve onun görevlendirdiği İstanbul Komisyonu anayasa yapımı konusunu salt bir bilim ve bilimci işi sayarlarken SBF kökenli komisyon ve onun raporu bunun aynı zamanda bir siyaset işi olduğunu vurguluyor. Bu gerekçeyle de bir kurucu meclis oluşturulmasını öneriyordu. Bu doğrultuda yaratılacak olan kurucu meclis, salt bilimcilik ve aydın misyonu ile siyaset ve siyasal güçlerin temsili kutuplarını birleştirip uzlaştıracak, tam genel oya dayanmayan yarım temsili bir karakter taşıyacaktır. Bu önemli yaklaşım farklarına karşın İstanbul ve Ankara ön tasarıları, çoğunluk egemenliğine karşı ve anayasayla düzenlenmiş bir demokrasi anlayışından yanaydılar. Bir başka ortak özellik de din sömürüsünün engellenmesi ve laikliğin pekiştirilmesi önerilirdir. O kadar ki SBF çıkışlı taslak devletin nitelikleri arasında devrimlere bağlı olmayı bile saymıştı. Madde 1. 2. Kurucu Meclis. Türkiye'de ilk kurucu meclis uygulaması 1961'de yaşanan bu deneydir. Gerçi 1920'de TBMM'ye giden yolda Mustafa Kemal İlkin bir meclisi müessisan tasarlamıştı. Ama aldığı tepkiler yüzünden deyim değişikliğine giderek selahiyeti fevkalade-i haiz bir meclis biçimindeki daha ılımlı formülde karar kılmıştı. Ayrıca 1920 meclisinin asıl ve öncelikli görevi bir anayasa yapmak değil, ülkeyi kurtarmaktı. Nitekim yeni bir anayasa yapma ihtiyacı ve fikri meclisin açılmasından birkaç ay sonra Eylül 1920 ve biraz da pratik nedenlerden doğacaktı. 1960-1961 döneminde kurucu meclis düşüncesi ve uygulaması ise doğrudan doğruya ve öncelikle yeni bir anayasa hazırlama amacıyla bağlantılıdır. Gerçi bu meclisin oluşum biçimi tam demokratik ve temsili değildi ama seçilecek temsilcilerin esas görevinin bir anayasa yapmak olduğu açıkça biliniyordu. Bu nedenle bu deney ve bunu izleyecek halk oylaması Türkiye'de birer ilktir. Kurucu meclisin aydın ağırlıklı oluşu, genel oya dayalı demokratik ve eşitlikçi bir temsilin öngörülmemiş olmasındandı. Ayrıca bu çerçeve içinde bile DP ve çizgisinin temsiline olanak tanınmamıştı. Bu ise seçmen tercihlerinin yarısına yakın bir oran demekti. DP 1957'de %47.7 oranında oy almıştı. Dolayısıyla kurucu meclis ile temsilciler meclisinin TM, oluşum biçimi demokratik teori ve anlayış açısından özürlüydü. Ama işte tam bu eşitsizlik ve kısıtlayıcılıktır ki TM'nin DP biçimi bir taşra tutuculuğuna değil CHP eğilimli bir kentli aydın üstünlüğüne sahne olmasını mümkün kılmıştır. Bunlar genelde seçim kanalları ne olursa olsun ilerici, demokrat, Atatürkçü, sosyal eğilimli gruplar olarak TM'de üst düzeyde bir temsil oranına ulaşmışlardır. Kurucu meclis 6 Ocak 1961'de açıldı ve çalışmalarını 157 sayılı yasa gereği aralıksız ve hızlandırılmış bir tempoyla madde 24, 31, 32 sürdürdü. TM'nin kendi içinden seçtiği 20 kişilik anayasa komisyonu anayasa tasarısını hazırlamada etüt metni olarak İstanbul Bilim Kurulu taslağını yardımcı metin olarak da SBF çıkışlı metni kullandı. Ayrıca 1945'ten beri siyasal partilerin üretmiş oldukları metinlerle İstanbul Bilim Kurulu'nun anayasa anketine gelen yanıtlardan yararlanıldı. Böylece 15 yıllık bir iç birikimde değerlendirilmiş oldu. Hazırlık çalışmalarında yararlanılan dış metinler Fransız, İtalyan ve Federal Almanya anayasaları ile Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi 1789, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 1948 ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1950 olacaktı. Komisyonda hukukçu bakışı benimseyen ve önceliği iktidarı sınırlama ve bölüştürme noktasına verenler azınlıkta, buna karşılık sınırlanmış ama işleyebilir bir iktidar mekanizması kurmayı amaçlayan siyasal bilimci yaklaşım sahipleri çoğunluktaydı. Bunun da sonucu olarak ortaya çıkan tasarı İstanbul taslağından çok Ankara SBF metnine daha yakındı. 157 sayılı kanunun öngördüğü usullere göre görüşmeler ilkin TM'de sonra MBK'de yapılacak. Bu ikisi arasında görüş ayrılığı çıktığında uyuşmazlık konusu hüküm her iki meclisten seçilecek. Eşit sayıda üyeden oluşan bir karma kurulda ele alınacak. Bunun oluşturacağı yeni metin kurucu meclis birleşik toplantısında 3'te 2 çoğunlukla karara bağlanacaktı. Madde 31. Dolayısıyla MBK üye sayısı TM'ninkinin 3'te 1'inden daha az olduğundan yarı temsili sivil organ TM metne son şeklini verme konusunda avantajlıydı. Kurucu meclisin anayasayı öngörülen sürede 27 Mayıs 1961 artı 15 gün tamamlayamaması durumunda yeni bir yasaya göre genel seçimle oluşacak yeni bir temsilciler meclisi toplanacak. En geç 29 Ekim 1961'e kadar tamamlanacak olan yeni metin halk oylamasına sunulmadan kabul edilip yayımlanacaktı. Madde 34, 35, 36. 9 Ocak'ta seçilen TM Anayasa Komisyonu çalışmalarını hızla tamamlayarak 9 Mart'ta TM Başkanlığı'na sundu. TM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler son derece tartışmalı geçti. Üyeler genelde parti bağlarının ve baskı gruplarının etkisinden oldukça sıyrılmış bir şekilde davranarak bağımsız tavırlar içinde bu çalışmalara katıldılar. En hararetli tartışmalar toprak reformu, devletleştirme, kamulaştırma gibi konularda cereyan etti. Bu konularda tarım ve sermaye kesiminden gelen üyelerin direnişi dikkat çekiciydi. 1960'lar Türkiye'sinin gündemine damgasını vuracak olan sağ-sol ya da reformcu-tutucu ayrışması burada ilk ipuçlarını verdi. Denebilir ki bu ayrışmada partisiz aydınlar politikacılara, TM Anayasa Komisyonu üyeleri de genel kurula oranla daha reformist bir çizgideydi. TM genelde MBK'den de oldukça bağımsız bir tutum içindeydi. TM'deki görüşmeler tamamlandıktan ve tasarı MBK'de görüşüldükten sonra iki kurulun metinleri arasında biri başlangıçla 17'si de maddelerle ilgili bazı uyuşmazlıkların belirdiği görüldü. Bu ayrılıklar yukarıda değinilen karma kurulun oluşturduğu yeni metinlerin kurucu meclis birleşik toplantısında oylanıp kabul edilmesiyle çözüme bağlandı. 157 sayılı yasanın da verdiği ivmeyle çalışmalarını aralıksız ve hızlı biçimde sürdüren kurucu meclis, öngörülmüş olan tarihte 27 Mayıs 1961, 260 kabul, 2 çekimser oyla son metni kabul ederek bir defaya mahsus olmak üzere tanınmış olan 15 günlük uzatma süresinde kullanmadan anayasa yapıcılığı görevini tamamladı. 3. Halk oylaması. 157 sayılı kanun anayasanın halk oylamasına sunulmasını öngörmüştü. Oylama sonucunda ret oyları çoğunluk sağlarsa yeni seçim yasasına göre genel seçimlerle oluşacak yeni bir temsilciler meclisinin kabul edeceği metin bu defa halk oylamasına sunulmadan kesinleşecekti. Madde 35-36. Fakat bu hükümlerin uygulanmasına gerek kalmayacaktır. Kurucu meclis gibi halk oylaması da Türkiye'de ilk defa gündeme girmişti. Konu anayasanın halk oyuna sunulması hakkında kanunla düzenlendi. Yasa, seçme yeterliği bulunan her vatandaşın seçmen kütüğüne kayıtlı olmak şartıyla oy kullanabilmesini öngörmüş. Madde 2, siyasal partilerin de propaganda yapabileceklerini belirtmişti. Madde 5, daha sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanan bir açıklayıcı bildiri konunun ayrıntılarını düzenledi. Propaganda döneminin 1982'deki halk oylamasında görülecek türden kısıtlama ve yasaklamaları yoktu. Ama içinde bulunan fiili durum anayasaya hayır yolundaki kampanyalar için pek elverişli değildi. Bu nedenle DP çizgisinin asıl izleyicisi olacak Adalet Partisi sözcülerinin bu kampanya sırasında oyların hayırlı olmasını dilemek gibi imalarda bulunmaları gerekti. CHP ve CKMP anayasanın kabulü yolunda seferber olurken DP çizgisinin kısmi temsilcisi olan Yeni Türkiye Partisi YTP ikircikli bir tutum sergileyecekti. Halk oylaması 9 Temmuz 1961 günü yapıldı. Katılma oranı %80'in üstündeydi. Geçerli oyların %61.5'i evet, %38.5'i hayır yönünde çıktı. Olumsuz oyların yüksek oranı anayasa yapımında DP çizgisinin dışlanmış ve ulusal uzlaşmanın eksilmiş olması kadar propaganda ve oylama koşullarının en azından 1982'dekine kıyasla daha serbest oluşuyla da ilgilidir. Bundan bir süre sonra yapılan 15 Ekim 1961 genel seçimleriyle oluşan 12. dönem TBMM'si 25 Ekim 1961 günü toplandı. Böylece iktidarın devri için öngörülen tarihten 29 Ekim 1961, 4 gün önce geçiş rejimi son bulmuş yeni anayasal düzene geçilmiş bulunuyordu. Ancak geçişin son aşamasında da TSK'nin güdümleyici rolü oldu. İlkin parti liderleri 4 Eylül 1961 tarihli bir ortak bildiriyi imzalayarak 27 Mayıs'ın meşruluğunu tanıma, Demokrat Parti zihniyetini sürdürmeme, Atatürk devrimlerini koruma, YAD kararlarına uyma, partizanlığı önleme, bölücü akımlara karşı koyma, dış politikada zararlı tartışma açmama gibi noktalarda kamu, daha doğrusu ordu önünde söz vermek durumunda bırakılmışlardı. Genel seçimlerden sonra da Adalet Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı için aday göstermekten vazgeçmesi yolunda baskı yapıldı. C. Gürsel bu sayede rizikosuz bir şekilde Cumhurbaşkanı seçildi. Nihayet hiçbir partinin mecliste çoğunluğu sağlayamamış olduğu ortamda CHP-AP koalisyon hükümetinin CHP'nin genel başkanı İ. İnönü tarafından kurulması yolunda yine TSK etkili oldu. 2. Anayasanın esasları. Bir başlangıç bölümü 157 madde ve 22 geçici maddeden oluşan 1961 Anayasası o tarihe kadarki Osmanlı-Türk anayasalarının en uzunudur. Hacim bakımından 2. Dünya Savaşı sonrasının demokratik anayasalarının Fransa, Federal Almanya, İtalya ve benzerleri ortalamasının da üstündedir. Kapsamlı ve ayrıntılı düzenlemeleri olan gereksinim bu durumu yaratmıştır. Bu açıdan anayasa 1960 öncesi yaşanan özgürlük ve demokrasi darboğazlarının somut önlemlerle aşılabileceği inancıyla yazılmıştır. Kazuistik düzenlemelerin çokluğu tepki anayasası nitelemesini doğuracaktır. Biçimsel açıdan iki yenilik başlangıç ve kenar başlıklarla ilgilidir. Bunlara ilk defa olarak bu anayasada yer verilmiştir. Direnme hakkından ve 27 Mayıs 1960 devriminden söze başlayıp anayasanın dayandığı temel ilkeleri belirten başlangıç madde 2 anayasa metnine dahildir. Madde 156 taksim 1. Anayasa Mahkemesi'nin birçok kararında bu bölüme yollama yapılacaktır. Madde kenar başlıkları ise yalnız ilgili maddelerin konusunu ve maddeler arasındaki sıralama ve bağlantıyı gösterir. Bunlar anayasa metninden sayılmaz. Madde 156 taksim 2. Anayasanın dili sade ve durudur. Adeta TEK'nin 1945'te Türkçeleştirilen ama 1952'de üstü örtülen metnindeki dilin yeniden canlanışı niteliğindedir. Başlangıçtan sonraki metin 6 kısımdan oluşmaktadır. Genel esaslar, temel hak ve ödevler, cumhuriyetin temel kuruluşu, yasama, yürütme ve yargı, çeşitli hükümler, geçici hükümler ve son hükümler. Anayasanın esaslarının ortaya çıkarılmasında bu sıralamayı izlemek pek öğrenici ve öğretici olmayabilir. Her anayasa gibi bu metinde bir siyasal sistem öngördüğünden her siyasal sistemde var olan ortak konuları köşe başları olarak ele alıp ilerlemek daha isabetli olur. Bunlardan dört tanesi öncelik taşır ve şu sorularla açıklanabilir. Anayasal sistemde 1. Devlet dışı alanın, sivil toplumun ya da birey ve toplumun konumu nedir? 2. Egemenlik hakkı kimindir? Devlet organları nasıl belirlenmektedir? 3. Devlet ve iktidar güçleri nasıl düzenlenmiştir? 4. Devletin ve iktidarın denetimi nasıl yapılmaktadır? Bu sorulara eğilen alt başlıklar şöyle olabilir. Birey toplum, ulus temsil, devlet iktidar, sınırlama, denetleme. A. Birey toplum. 1961 Anayasası devlet karşısında insan, birey ve topluma nasıl bir yer tanımaktadır? Soru büyük çapta anayasanın felsefesi ve amacı ile aynı zamanda da temel hak ve özgürlükler rejimi ile bağlantılıdır. Felsefe ve amacı bakımından anayasa devleti kutsal sayacak olan 1982 Anayasası'ndan farklı olarak insan ve bireyi yüce bir değer saymakta, bunların ve toplumun hak ve özgürlüklerinin uzlaştırılıp geliştirilmesini ana hedef belirlemektedir. 27 Mayıs hareketiyle bundan doğan anayasanın tarihsel misyonu 1980 askeri müdahalesinden ve 1982 anayasasından farklı olarak devlet otoritesini pekiştirmek değil, özgürlük ve demokrasiyi kurumsallaştırmaktır. Gerçekten de anayasanın başlangıç bölümüyle genel esaslarında ve temel haklar ve ödevlerle ilgili genel hükümlerinde bu liberal yaklaşımın bulgularını yakalamak mümkündür. Başlangıç bölümü Türk milletinin ya da burada kullandığımız deyimle toplumun tarihini bağımsızlık ve hak ve hürriyetler için savaşmış olmakla tanımlamakta, paragraf 1, meşruluğunu yitirmiş iktidara karşı direnme hakkının kullanılmış olduğundan söz etmektedir. Paragraf 2, bundan sonra başlangıç, anayasanın konuş nedenini ve amacını belirlerken, insan hak ve hürriyetlerini ve demokratik hukuk devletini bütün hukuki ve sosyal temelleriyle kurmak noktasına özel bir ağırlık vermekte, paragraf 5, anayasanın asıl güvencesini de hürriyete, adalete ve fazilete aşık evlatlarının uyanık bekçiliğinde bulmaktadır, paragraf 6. Genel esaslar başlığı altında, Cumhuriyetin nitelikleri sayılırken, İnsan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti ibareleri de yine insan ve birey eksenli bir felsefeyi yansıtmaktadır. Madde 2. Temel hakların niteliği ve korunması kenar başlıklı 10. maddede ilk fıkrasında herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Demekle insan ve bireyin doğal hukuktan kaynaklanan ya da liberal felsefeyi içeren ve devletten önce gelen ayrıcalıklı konumunu açıklamış olmaktadır. Buna göre özgürlük asıl ve en çok korunmaya layık değerdir. Maddenin esas yenilik getiren bölümü ise ikinci fıkrasıdır. Devlet, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasi, iktisadi ve sosyal bütün engelleri kaldırır. İnsanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlar. Burada artık ilk fıkradan olduğu gibi var olan bir değerin korunmasından ötede onun geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi buyruğu vardır. İlk fıkra, özgürlük, ikincisi ise dinamik bir kavram olarak özgürleştirme anlayışına işaret etmektedir. Sosyal devlet anlayışı ile bu fıkra arasında kurulan bağ, dengeci bir anlayışla toplumun değişik katları arasında sosyal adaletin yaygınlaştırılmasını emretmektedir. Bu iki fıkranın şimdiden haber verdiği gibi anayasanın insan hak ve özgürlükleri felsefesi iki ana fikir etrafında dönenmektedir. Bireyin serbest seçim özgürlüğü ve sosyal adaletin gerçekleştirilmesi. Anayasa, insan, birey, toplum üçlüsüne ne gibi hak ve özgürlükler tanımıştır? Taramayı anayasadaki sıralamayı izleyerek değil de hukuk teorisinin şu üçlü ayrımını temel alarak yapmak daha kavratıcı olacaktır. Klasik, sosyal ve siyasal haklar ve özgürlükler. Klasik hak ve özgürlükler 18-19. Yüzyılın burjuva demokratik devrimleriyle doğmuş kazanımlardır. Bu nedenle bunlara birinci kuşak haklar denir. Ekonomik haklarda mülkiyet, sanayi, ticaret, sözleşme bunların içinde yer alır. Anayasa klasik hakların hemen hepsini tanımıştır. Eşitlik madde 12, kişi dokunulmazlığı madde 14, özel hayatın gizliliği madde 15, konut dokunulmazlığı madde 16, haberleşme madde 17, seyahat ve yerleşme madde 18, din ve vicdan madde 19, düşünce ve açıklama madde 20, bilim ve sanat madde 21, basın ve yayın madde 22-27, toplantı ve gösteri madde 28, dernek kurma madde 29, kişi güvenliği madde 30, hak arama madde 31, tabii yargı yolu madde 32, cezaların yasallığı ve kişiselliği madde 33, mülkiyet madde 36, çalışma ve sözleşme madde 40 ve benzerleri. Bu hak ve özgürlükler karşısında devletin görevi esas olarak dokunmama, karışmama, ihlal etmeme gibilerden olumsuz ve pasif bir tutum almaktır. Bu nedenle bu kategoriye girenlere olumsuz statü hakları da denir. Bu hak ve özgürlüklerin özneleri kimlerdir? Bunlar kimlere tanınmıştır? Bu noktada 1924 ve 1961 anayasaları arasında anlamlı bir fark vardır. 1924 Anayasası'nın bu konuya ayrılan 5. faslının başlığı şöyleydi. Türklerin hukuk ammesi, Türklerin kamu hakları. Maddelerden çoğunda da hak sahipleri her Türk ya da Türkler biçiminde belirlenmişti. Gerçi buradaki Türk sözcüğü ırksal bir anlam taşımıyordu ve 88. madde hükmü bunu hukuki bir duruma, vatandaşlık bağına indirgemişti. Ancak yine de temel hak ve özgürlüklerden söz edilirken yalnız yurttaşın anılması oldukça milliyetçi bir tutumdu. 1961 Anayasası'nın bu konudaki tavrı daha evrensel ve insancıdır. Şöyle ki yukarıda anılan hak ve özgürlüklerin hemen hemen tümünde söze herkes sözcüğü ile girilmektedir. Dolayısıyla hak ve özgürlüklerin öznesi ister Türk ister yabancı olsun insandır, bireydir. Şu var ki yabancılar bunlardan tam eşit olarak yararlanamayabilirler. Anayasaya göre bu kısımda gösterilen hak ve hürriyetler yabancılar için milletler arası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir. Madde 13. Ancak bu sınırlamanın da sınırı yine bir hukuk sistemidir. Üstelik bazı açılardan ulusal hukuka da üstün olabilecek olan uluslararası hukuk. İkinci grup sosyal haklardır. İkinci kuşak adı da verilen bu haklar burjuva demokratik devrimlerinden sonra kapitalist toplumlarda hızla artan eşitsizlik ve yoksunlukları azaltmaya, iktisadi ve sosyal yönden zayıf durumdaki kişi ve sınıfları kollamaya yöneliktir. Bu anlamda bunlar herkes için değil, güçsüzler içindir. Sınıfsal deyimlerle konuşmak gerekirse emekçi sınıflar denebilir. 1961 Anayasası'nın en önemli katkılarından biri sosyal devlet ve sosyal adalet ilkelerinin yanı sıra bu yeni haklara da yer vermiş olmasıdır. Bu gruba giren hakların bir bölümü tıpkı klasik haklarda olduğu gibi devlete sadece bir karışmama, müdahale etmeme, pasif durma görevi yükler. Sendika, grev, toplu sözleşme, hak ve özgürlükleri bunların tipik örneğidir. Madde 46-47. Bazı sosyal haklar karşısında ise devletin pasif kalması değil, aktif bir rol oynaması, bir takım işler yapıp hizmetler üretmesi gerekir. Bu anlamda devletin olumlu edimlerde bulunma yükümlülüğü, bireylerin de bunları isteme hakları vardır.